Beklenmedik bir toplantı. Topraktaki bir oyukta bir hobbit yaşardı. Solucan kuyruklarıyla ve sulu çamur kokusuyla dolu iğrenç, pis, ıslak bir oyuk değil. Oturacak veya yemek yiyecek bir yeri olmayan kuru, çıplak, kumlu bir oyuk da değil. Burası bir hobbit kovuğuydu ve bu da konfor demekti. Lomboz gibi yüz yuvarlak kapısı yeşile boyalıydı ve tam ortasında parlak pirinçten bir kolu vardı. Kapı tüneli andıran boru şekilli bir hole açılıyordu. Dumansız, duvarları lambrili, zeminleri karolar ve halılarla kaplı, cilalı iskemleleri ve şapkalarla paltoların asılması için bir sürü kancası bulunan son derece rahat bir tünele, zira hobbit konuk ağırlamaya pek düşkündü, tünel döne döne ilerleyerek tepenin millerce uzakta yaşayan kimselere kadar herkesin tepe dediği, yan cephesine düzgün ama pek de düz olmayan bir tarzda uzanıyordu ve üzerinde önce bir yöne, sonra diğerine açılan pek çok küçük kapı vardı. Hobbit üst kata çıkmazdı. Yatak odaları, banyolar, mahzenler, kilerler, bunlardan çokça vardı. Gardıroplar, sırf giysilerle ayrılmış odaları vardı. Mutfaklar, yemek odaları, tümü de aynı katta, hatta aynı koridor üzerindeydi. En iyi odalar girişte, sol taraftakilerdi. Çünkü sadece bunların pencereleri vardı. Bahçeye ve ilerisinde nehre doğru inen çayırlara bakan derin pervazlı yuvarlak pencereler. Söz konusu Hobbit'in hali vakti hayli yerindeydi ve adı Baggins'ti. Bagginsler fi tarihinden beri tepe civarında yaşamaktaydı ve ahali nezdinde son derece muteber kimselerdi. Sırf zengin oldukları için değil, asla maceraya atılmadıkları ve beklenmedik hiçbir şey yapmadıkları için. Bir Baggins'in herhangi bir soruya vereceği cevabı ona sorma zahmetine katlanmadan bilebilirdiniz. Bu bir macera yaşayan ve kendisini bütünüyle beklenmedik şeyler yapar ve söylerken bulan bir Baggins'in öyküsüdür. Belki komşuların saygısını yitirdi ama kazandığı, öykünün sonunda bir şey kazanıp kazanmadığını göreceksiniz. Söz konusu Hobbit'imizin annesi, Hobbit nedir? Sanırım günümüzde Hobbit'lere biraz tarif gerek, zira artık nadir bulunur ve bize verdikleri isimle büyük ahaliden sakınır oldular. Yaklaşık yarı boyumuzda ve sakallı cücelerden daha küçük, ufak bir halktırlar veya öyleydiler. Hobbitlerin sakalı yoktur. Seninle ben gibi iri ve ahmak kimseler, 1,5 kilometre öteden duyabilecekleri fil gürültüsünü andıran seslerle paldır küldür yaklaşırken, sessizce ve hızla ortadan kaybolmalarına yardım eden olağan cinsten büyüyü saymazsak, sihirle ilgileri yok denecek kadar azdır. Yağları genellikle karın bölgesinde toplanmıştır. Canlı renkler giyerler, başta yeşil ve sarı. Ayak tabanları köselemsi bir deriyle, ayaklarının üzeri de genellikle kahverengi olan saçları gibi sık ve kıvırcık tüylerle kaplı olduğundan ayakkabı giymezler. Uzun ve maharetli esmer parmakları, güleç çehreleri vardır ve tok, çınlayan kahkahalar atarlar. Özellikle de imkan buldukça günde 2 kez yedikleri akşam yemeklerinden sonra, "Artık öyküye devam etmeye yetecek kadar bilginiz oldu." Dediğim gibi, bu Hobbit'in yani Bilbo Baggins'in annesi, tepenin eteğinden akan ve adına su denen pınarın öte yanında yaşayan Hobbitlerin başı, yaşlı Took'un 3 olağanüstü kızından biri, meşhur Belladonna Took idi. Sık sık dile getirildiğine göre başka ailelerde, uzun zaman önce Took'ların atalarından biri bir peri kızıyla evlenmiş olmalıydı. Bu elbette ki saçmaydı ama Took'ların pek hobbitvari olmayan bir yanları olduğu da su getirmezdi. Hatta nadiren de olsa Took klanından birilerinin yollara düşüp maceralar yaşadığı olurdu. Bu kişiler gizlice ortadan kaybolur, aileleri de meselenin üstünü kapatırdı ama Took'ların şüphesiz Baggins'lerden daha zengin olmakla birlikte onlar kadar saygın olmadıkları gerçeği baki kalırdı. Gerçi Bungo Baggins'in zevcesi olduktan sonra Belladonna Took'un başından herhangi bir macera geçmişte değildi. Bungo, yani Bilbo'nun babası, karısı için tepenin altında veya nehirin öteki kıyısında bulunabilecek en lüks hobbit kovuğunu kısmen de karısının parasıyla inşa etti ve yaşamlarının sonuna kadar orada yaşadılar. Yine de tek oğlu olan Bilbo'nun güvenilir ve rahatına düşkün babasının kopyası gibi görünmek ve davranmakla birlikte Took tarafından su yüzüne çıkmak için fırsat kollayan tuhaf bir şey almış olması muhtemeldir. Bu fırsat hiç gelmedi. Ta ki Bilbo Baggins size az önce tarif ettiğim babası tarafından inşa edilmiş ve görünüşe göre yerinden kımıldatılamaz şekilde yerleştiği Hobbit kovuğunda 50 yaşına gelene dek. Tuhaf bir tesadüf eseri uzun zaman önce dünyanın sessizliğinde gürültü daha az, yeşil daha çok, Hobbitler ise hala bol ve bayındır iken ve Bilbo Baggins kahvaltının ardından kapısının önünde oturmuş, neredeyse tüylü, özenle fırçalanmış ayaklarına kadar uzanan kocaman bir ahşap pipo tüttürür iken Gandalf geldi. Gandalf, onun hakkında benim duyduklarımın dörtte birini duymuş olsaydınız, hele ben duyabileceklerimin çok küçük bir bölümünü duymuşken, her türlü olağanüstü öyküye hazırlıklı olurdunuz. Gittiği her yerde öykülerle maceralar en fevkalade biçimde dört bir yanda baş gösterirdi. Uzun zamandır aslına bakılırsa dostu yaşlı Tuk'un ölümünden beri yolu tepenin altındaki bu yöreye düşmemiş, Hobbitler de onun neye benzediğini unutmaya yüz tutmuştu. Hepsinin de küçük Hobbit çocukları oldukları zamandan beri tepenin ardında ve nehirin öte yanındaki işleriyle meşguldü. Her şeyden habersiz Bilbo'nun o sabah gördüğü tek şey asa taşıyan ihtiyar bir adamdı. Bu adamın sivri uçlu mavi bir şapkası, uzun gri bir pelerini, uzun gümüş rengi boyun atkısının üzerinden sarkan aksakalı ve kocaman siyah çizmeleri vardı. Bilbo, "İyi sabahlar," dedi ve bunda samimiydi. Güneş parlıyordu, çimenler ise yemyeşildi. Ama Gandalf onun şapkasının gölgeliğinden taşan gür kaşlarının altından baktı. "Ne demek istiyorsun?" dedi. "Bana iyi sabahlar mı diliyorsun? Yoksa sabahın ben istesem de istemesem de iyi olduğunu mu söylüyorsun? Yoksa bu sabah kendini daha iyi hissettiğini ve bunun iyi olunacak bir sabah olduğunu mu kastediyorsun?" "Hepsi birden," dedi Bilbo. "Üstelik dışarıda pipo içmek için de harika bir sabah. Yanında pipon varsa otur da onu benim tütünümle doldur. Acelemiz yok, önümüzde bütün bir gün var." Bilbo bunun ardından kapısının yanındaki bir iskemleye oturdu. Bacak bacak üstüne attı ve havada bozulmadan tepenin üzerine doğru süzülen güzel bir duman halkası üfledi. "Pek hoş," dedi Gandalf. "Ama bu sabah duman halkası üflemeye ayıracak zamanım yok. Tertiplemekte olduğum bir serüvene katılacak birini arıyorum ve bu kişiyi bulmakta çok zorluk çekiyorum." "Öyledir herhalde. Bu civarda bizler sade sessiz sakin kimseleriz ve serüvenlerle işimiz olmaz. İğrenç, huzur bozucu, rahatsız şeylerdir onlar. Adamı yemeğe geç bırakırlar. Milletin onlarda ne bulduğunu anlamıyorum," dedi bizim Bay Baggins. Ve baş parmağını pantolon askısına takarak daha da büyük bir duman halkası üfledi. Ardından o sabah aldığı mektupları çıkardı ve ihtiyar adama artık kulak asmıyormuş rolü yaparak okumaya başladı. Adamın pek kendi kalemi olmadığına karar vermişti ve gitmesini istiyordu. Lakin ihtiyar yerinden kıpırdamadı. Hobbit'e hiçbir şey söylemeden asasına yaslanarak bekledi. Ta ki Bilbo kendini epey rahatsız, hatta biraz huysuz hissedene dek. "İyi sabahlar," dedi nihayet. "Burada serüven falan istemiyoruz, sağ olasın. Şansını tepenin ardında veya nehirin ötesinde deneyebilirsin." Bunu söylerken niyeti konuşmayı sona erdirmekti. "İyi sabahlar lafını ne çok şey için kullanıyorsun. Şimdi de benden kurtulmak istediğini ve ben buradan gitmedikçe sabahın iyi olmayacağını kastediyorsun." "Hiç de değil sevgili beyim. Bakalım isminizi bildiğimi sanmıyorum." "Evet evet sevgili beyim. Ben ise senin ismini biliyorum. Bay Bilbo Baggins. Sen de benim adımı biliyorsun. Onun benim adım olduğunu hatırlamasan da. Ben Gandalf'ım. Gandalf da ben demektir. Şu ömrümde Belladonna Took'un oğlu tarafından kapı kapı dolaşıp düğme satan biri gibi iyi sabahlanacağıma hayatta inanmazdım." "Gandalf, Gandalf, üstüme iyilik sağlık. Yaşlı Took'a kendiliğinden kapanan ve emredilmedikçe asla çözülmeyen bir çift elmas düğme veren gezgin büyücü olmasın. Peki partilerde goblinler ile devler, kurtarılan prensesleriyle dulların oğullarının başına gelen beklenmedik talihli şeyler hakkında muhteşem öyküler anlatan kişi, mükemmel havai fişekler yapan adam olmasın? Onları hatırlıyorum. Yaşlı Tuk onları yaz dönümü arifesinde patlatırdı. Muhteşemdiler. Ateşten kocaman zambaklar, Aslan ağızları sarı salkımlar gibi patlar ve alacakaranlıkta bütün akşam havada asılı dururlar. Artık Bay Baggins'in kendini inandırmak istediği kadar yavan biri olmadığını ve aynı zamanda çiçeklere pek düşkün olduğunu çoktan anlamışsınızdır. Vay vay diye devam etti. Bir sürü mülayim delikanlıyla kızın çılgın maceralar peşinde sırra kadem basmasının müsebbibi olan Gandalf değil mi? Ağaçlara tırmanmaktan, elfleri ziyaret etmeye kadar türlü türlü macera peşinde ya da gemilerde başka kıyılara yelken açmaya. Bak şu işe, bir zamanlar burada hayat epey ilginç. Demem o ki bir zamanlar bu yörede işleri epey karıştırırdın. Affını dilerim ama hala iş başında olduğundan hiç haberim yoktu. Ya nerede olacaktım dedi büyücü. Yine de hakkımda bir şeyler hatırlamana sevindim. Her halükarda havai fişeklerimi hoşnutlukla hatırladığına göre umut hiç yok değil. Aslına bakarsan yaşlı büyük baban Tuk'un ve zavallı Belladonna'nın hatırına sana benden dilediğin şeyi vereceğim. Affını dilerim de senden hiçbir şey istemedim. Evet istedin. Bununla iki etti. Affımı. Onu sana veriyorum. Hatta daha da ileri gidip seni bir maceraya göndereceğim. Benim için çok eğlenceli, senin için de çok iyi olacak. Olur da üstesinden gelmeyi başarabilirsen muhtemelen karlı da. Kusura bakma, serüven istemiyorum. Teşekkür ederim. Bugün olmaz, iyi sabahlar. Ama lütfen çaya gel, ne zaman istersen. Neden yarın olmasın? Yarın gel, güle güle. Hobbit bunu söyledikten sonra arkasını dönüp yeşil kapısından içeri seyirtti. Ve kabalık etmiş gibi görünmekten korktuğundan kapıyı cesaret edebildiği kadar hızlı kapadı. Ne de olsa büyücü büyücüdür. Onu neden çaya çağırdım ki dedi kendi kendine kilere giderken. Yeni kahvaltı etmişti ama bir iki kekle bir içeceğin bu korkunun üzerine iyi gideceğini düşünüyordu. Bu arada Gandalf hala kapının ardında durmuş uzun uzun ama sessizce gülüyordu. Bir süre sonra yaklaştı ve asasının kabarasıyla Hobbit'in güzelim yeşil kapısının üzerine tuhaf bir işaret çizdi. Ardından tam da Bilbo ikinci kekinin sonuna gelmiş ve maceralardan başarıyla kaçınmış olduğunu düşünmeye başlamışken yürüyerek uzaklaştı. Ertesi gün olduğunda Bilbo Gandalf'ı neredeyse unutmuştu. Randevu tabletine şu şekilde yazmadığı şeyleri pek hatırlayamazdı. Gandalf, çay, çarşamba. Önceki günde böyle bir şey yapamayacak kadar asabı bozuktu. Çay saatinden az önce ön kapı zili şiddetle çalındı ve Bilbo olanları hatırladı. Aceleyle çaydanlığı ateşe koydu, bir fincanla tabak ve fazladan bir iki kek çıkarıp kapıya koştu. ''Seni beklettiğim için çok özür dilerim.'' diyecekken karşısındakinin Gandalf'la hiç alakası olmadığını gördü. Gelen mavi sakalını altın kemerine sıkıştırmış ve gözleri koyu yeşil başlığının altında pırıl pırıl parlayan bir cüceydi. Kapı açılır açılmaz beklenen bir konuk gibi Bilbo'yu itip içeri girdi. Kukuletalı pelerinini en yakın askıya astı ve yerlere kadar eğilerek ''Duvolin hizmetinizde'' dedi. ''Bilbo Baggins de sizin'' dedi. Soru soramayacak kadar şaşkın olan Hobbit, ardından çöken sessizlik rahatsızlık verici bir hal aldığında da ekledi. ''Tam çay içecektim, lütfen gelip benimle beraber için.'' Biraz gerginlikle yapılmış olsa da davetinde içtendi. Ya davetsiz bir cüce evinize gelip tek kelime açıklama yapmadan eşyalarınızı askınıza assa siz ne yapardınız? Masaya oturalı uzun zaman olmamıştı. Hatta üçüncü keke yeni geçmişlerdi ki kapı daha da yüksek sesle çalındı. İzninizle dedi Hobbit ve kapıya yollandı. Demek sonunda gelebildin. Bu defa Gandalf'a böyle diyecekti. Ama gelen Gandalf değildi. Bunun yerine eşikte aksakallı ve al pelerinli çok ihtiyar görünümlü bir cüce oturuyordu ve kapı açılır açılmaz davet edilmiş gibi o da içeri daldı. Bakıyorum şimdiden gelmeye başlamışlar dedi. Duvalin'in askıdaki yeşil kukuletasını görünce. Kendi kırmızı kukuletasını da onun yanına astı ve elini göğsüne götürerek Balin hizmetinizde dedi. Teşekkür ederim dedi Bilbo nefesi kesilerek. Münasip olan bu sözler değildi ama gelmeye başlamışlar lafı üzerine paçaları tutuşmuştu. Ziyaretçileri severdi sevmeye ancak önceden tanıdığı ve bizzat davet ettiği kimseler olmalarını yeğlerdi. Aklında keklerin yetişmeyeceğine dair korkunç bir düşünce vardı. Bu durumda ev sahibi olarak görevini biliyordu ve ne kadar acı verici olursa olsun ona sadık kalacaktı. Kendisinin keksiz kalması gerekebilirdi. Derin bir nefes aldıktan sonra "İçeri gelin de biraz çay için" demeyi başardı. "Sizin için bir sakıncası yoksa biraz bira daha makbule geçer, iyi yürekli beyim," dedi aksakallı balin. "Ama keke hayır demem, varsa tahıl kekine." Bilbo kendisini de şaşırtarak "Bir sürü var," diye cevap verdi. Ve bir baktı ki yarım litrelik bir bira maşrapasını doldurmak üzere mahzene, ardından da yemekten sonra yiyecek bir lokma bir şey olsun diye ikindi vakti pişirdiği iki güzelim yuvarlak tahıl kekini almak üzere kilere seyirtiyor. Geri döndüğünde Balin ve Duvalin masada eski dostlar gibi sohbet etmekteydi. Aslında kardeştiler. Bilbo tam bira ile keki önlerine koymuştu ki kapı yüksek sesle önce bir sonra iki defa çalındı. "Bu kez mutlaka Gandalf'tır," diye düşündü koridoru oflayıp puflayarak geçerken. Ama değildi. Gelen mavi kukuletalı, gümüş kemerli ve sarı sakallı iki cüceydi. Ve ikisinin de elinde birer alet çantası ile birer kürek vardı. Kapı aralanır aralanmaz içeri daldılar. Bilbo neredeyse hiç şaşırmamıştı. "Sizin için ne yapabilirim cücelerim?" dedi. "Kili hizmetinizde," dedi biri. "Fili de öyle," diye ekledi Beriki ve ikisi birden mavi kukuletalarını başlarından çıkarıp Bilbo'nun önünde eğildiler. Bilbo bu kez görgü kurallarını hatırlayarak "Sizin ve ailenizin hizmetindeyim," diye yanıt verdi. "Bakıyorum da Duvalin ve Balin çoktan gelmiş," dedi Kili. "Biz de güruha katılalım." "Güruh," diye düşündü Bay Baggins. "Bu kulağa hoş gelmiyor. Gerçekten biraz oturup aklımı başıma toplamam ve bir şey içmem lazım." Tek bir yudum almıştı ki, dört cüce masada oturmuş madenlerden, altından, goblinlerle olan sorunlardan, ejderhaların soygunculuğundan anlamadığı ve kulağa fazla maceracı geldiği için anlamak istemediği bir sürü şeyden bahsederken o köşede oturuyordu. Kapı zili yaramaz bir hobbit çocuğu kolu çekip kopartmaya çalışıyormuş gibi ding dong aling lang diye çaldı. "Kapıda biri var," dedi gözlerini kırpıştırarak. "Sese bakılırsa dört kişi," dedi Fili. "Zaten uzaktan peşimiz sıra geldiklerini görmüştük." Zavallı küçük hobbit koridorda oturup başını ellerinin arasına aldı ve neler olduğunu, neler olacağını ve hepsinin birden yemeğe kalıp kalmayacaklarını merak etti. Ardından zil her zamankinden de yüksek sesle çalındı ve Bilbo kapıya koşmak zorunda kaldı. Kapıda dört değil beş kişi vardı. O koridorda oyalanırken bir cüce daha gelmişti. Bilbo kapı tokmağını daha yeni çevirmişti ki hepsi birden içeri birbiri ardına eğilerek "Hizmetinizde," demeye koyuldular. Adları Dori, Nori, Ori, Oin ve Gloin'di. Ve çok geçmeden iki mor kukuleta, bir gri kukuleta, bir kahverengi kukuleta ile bir beyaz kukuleta askılara asıldı ve cüceler iri ellerini altın ve gümüş kemerlerine sokarak diğerlerine doğru yürüdüler. Daha şimdiden ortalık ana baba günü gibiydi. Kimileri bira, kimileri kara bira, biri kahve, hepsi de kek istediğinden Hobbit bir süre başını işten kaldıramadı. Ocağa koca bir çaydanlık dolusu kahve yerleştirilmiş, tahıl kekleri silip süpürülmüştü ve cüceler tam tereyağlı ekmeklere geçmekteydi ki kapı yüksek sesle vuruldu. Hobbit'in güzelim yeşil kapısının zili değildi bu. Kapı sertçe çalınıyordu. Birisi sopayla kapıyı dövmekteydi. Bilbo büyük bir hışımla hepten afallamış ve sarsılmış bir halde koridoru açtı. Bu hatırladığı çarşambalar arasında en garip olanıydı. Kapıyı sertçe açtı ve hepsi içeri düşerek üst üste yığıldılar. Dört cüce daha vardı. Arkalarında da asasına dayanmış, kahkahalar atan Gandalf. Güzelim kapıda hatırı sayılır bir göçük açmış, bu arada da önceki sabah oraya koyduğu gizli işareti silivermişti. "Dikkatli olun, dikkatli olun," dedi. "Dostları paspasın üzerinde beklettikten sonra kapıyı patlangaç gibi açmak sana yakışmıyor. Bifur, bofur, bombur, özellikle de Thorin'i takdim edeyim." "Hizmetinizdeyiz," dedi tek sıraya dizilmiş olan Bifur, Bofur ve Bombur. Ardından iki sarı kukuleta ile ve gümüşten uzun bir püskülü olan gök mavisi bir kukuletayı astılar. Bu sonuncusu son derece mühim bir cüceye, Hatta ulu Thorin meşe kalkanın ta kendisine aitti. Ve bu zat Bilbo'nun paspasına yüzüstü yapışıp Bifur, Bofur ve Bombur'un altında kalmaktan hiç de hoşnut değildi. Her şey bir yana, Bombur fena halde şişman ve ağırdı. Thorin sahiden de pek mağrurdu ve hizmetten filan bahsetmedi. Ama zavallı Bay Baggins o kadar çok özür diledi ki en sonunda lafını etmeyin lütfen diye homurdanıp kaşlarını çatmayı kesti. Hepimiz burada olduğumuza göre dedi Gandalf. Yan yana dizilmiş 13 kukuletaya en iyi takma parti kukuletaları ve askıda asılı duran kendi şapkasına bakarak. Pek hoş bir toplantı. Geç gelenlere de yiyip içecek bir şey kalmıştır ümit ederim. Ne o? Çay mı? Kalsın, teşekkür ederim. Ben biraz kırmızı şarap alırım. Ben de dedi Thorin. Ve de ahududu reçeliyle elmalı pay dedi Bifur. Ve de kıymalı pay ile peynir dedi Bofur. Ve de domuz etli payla salata dedi Bombur. Diğer cüceler kapıdan sakıncası yoksa daha fazla kek, bira ve de kahve diye seslendiler. Hobbit kilere yollanırken Gandalf arkasından ''Ateşe birkaç da yumurta koy, aferin evlat!'' diye seslendi. ''Soğuk tavukla turşuyu da çıkar.'' ''Kilerimin içinde ne olduğunu benim kadar iyi biliyor gibi.'' diye düşündü. Bütünüyle afallamış ve gayet sefil bir serüvenin evinin ta içine dalıp dalmadığını merak etmeye başlamış olan Bay Baggins. Şişelerin, çanakların, çatal bıçağın, bardaklar, tabaklar, kaşıklar ve diğer şeylerin tümünü büyük tepsilere yerleştirmeyi başardığında çok sıcaklamış, yüzüne al basmış ve son derece sinirlenmişti. ''Kahrolsun ve dertle dolsun bu cüceler.'' dedi yüksek sesle. ''Neden gelip bir el vermiyorlar? Ne olsa beğenirsiniz. Balin ve Duvalin mutfak kapısında Fili ile Kili de onların arkasında bitivermiş ve daha o tek kelime edemeden tepsilerle birkaç küçük masayı oturma odasına kaldırıp sofrayı yeniden kuruvermişlerdi. Gandalf masanın başucunda 13 cücenin ortasında oturuyordu. Bilbo ise ateşin yanında bir tabureye çökmüş, bir bisküvi kemiriyor, iştahı iyiden iyiye kaçmıştı. Ve olup bitenler son derece alelâdeymiş ve serüven filan değilmiş gibi davranmaya çalışıyordu. Cüceler yedikçe yediler, konuştukça konuştular ve zaman akıp geçti. Nihayet iskemlelerini geriye ittiler ve Bilbo tabaklarla bardakları toplamak için bir hamle yaptı. ''Hepiniz birden akşam yemeğine kalacaksınız herhalde.'' diye sordu. Israrcı olmayan en nazik ses tonuyla. ''Elbette.'' dedi Thorin. ''Sonraya da işimiz geç saatlere kadar bitmez ve önce biraz müzik dinlememiz gerek. Şimdi ortalığı toparlayın.'' Bunun üzerine 12 cüce, Thorin değil, o fazlasıyla önemli bir zat olduğundan oturup Gandalf'la konuşmaya devam etti. Ayağı fırladı ve her şeyi üst üste yığdılar. Tepsileri beklemeden tabakları birbirinin üzerine dizip üstlerine de birer şişe yerleştirdikten sonra tek ellerini alıp arkalarından neredeyse korkuyla çığlık atarak koşan Hobbit'i aldırmadan koşuverdiler. ''Lütfen dikkatli olun ve zahmet etmeseydiniz ben hallederdim.'' Ama cüceler yanıt vermek yerine şarkı söylemeye başladılar. ''Kırın bardakları ve çatlatın tabakları, köreltin bıçakları ve eğin çatalları, nefret eder Bilbo Baggins bundan, kırıp şişeleri mantarları yakmamızdan. Kesin örtüyü ve basın yerdeki yağı, dökün sütü kilerin ortasına, bırakın kemikleri yatak odasındaki halıda, sıçratın şarabı her bir kapıya. Atın kaseleri kaynayan çanağa, ufalayın topunu kalın bir sopayla, bitince işiniz sağlam bir şey kalırsa, gönderin salona yuvarlana yuvarlana. Nefret eder Bilbo Baggins bundan. Siz de dikkat edin, dikkat edin tabaklara.'' Elbette ki bu feci şeylerden hiçbirini yapmadılar. Ve Hobbit mutfağın ortasında dönenip ne yaptıklarını anlamaya çalışırken her şey yıldırım hızıyla temizlenip yerine kaldırıldı. Sonra geri döndüler. Ve Thorin'i ayaklarını şömine paravanasına dayamış pipo içerken buldular. Dumandan koca koca halkalar üflüyordu. Ve bunlardan birini nereye gönderirse göndersin, bacadan yukarıya veya şömine rafındaki saatin arkasına yahut tavanda dönüp durmaya, halka Gandalf'tan kaçacak kadar hızlı gidemiyordu. Gandalf pof diye kısa kil piposundan daha küçük bir duman halkası üfleyip Thorin'in halkalarının her birinin içinden geçiriveriyordu. Daha sonra Gandalf'ın duman halkası yeşile dönüşüp geri dönerek büyücünün başının üstünde asılı duruyordu. Halkalar başının etrafında bir bulut halinde birikmişlerdi ve ona loş ışıkta tuhaf ve büyülü bir hava katıyorlardı. Bilbo durup bunları izledi. Duman halkalarına bayılırdı. Ardından geçen sabah rüzgara katıp tepenin ardına gönderdiği duman halkalarıyla nasıl gururlandığını düşünüp utançla kızardı. ''Şimdi biraz müzik'' dedi Thorin. ''Çalgıları çıkarın.'' Kiri ile Fili çantalarına koşup küçük kemanlar getirdiler. Dori, Nori ve Ori paltolarının içinden flütler bulup çıkardılar. Bombur koridordan bir bavul getirdi. Bifur ile Bofur da dışarı çıktılar ve bastonların arasına bıraktıkları klarnetlerle birlikte döndüler. Duvalin ile Balin, ''Affedersiniz, benimkini verandada bıraktım.'' dediler. ''Benimkini de getiriverin.'' dedi Thorin. Kendi boylarında viyolaları ve Thorin'in yeşil bir beze sarılı harpı ile birlikte döndüler. Bu altından güzeller güzeli bir harptı ve Thorin'in harpın tellerine dokunmasıyla hep birlikte çalmaya başladıkları müzik öyle tatlıydı ki Bilbo her şeyi unuttu ve yaban mehtapların şavkıyla aydınlanan nehirin ötesinde ve ırağında ve tepenin altındaki hobbit kovuğundan çok uzaklardaki karanlık diyarlara uçuverdi. Karanlık odaya, tepenin yamacına açılmış küçük pencereden sızdı, ateşin ışığı titredi, aylardan Nisan'dı. Onlar yine de Gandalf'ın sakalının gölgesi duvarda salınırken çalmaya devam ettiler. Karanlık tüm odayı doldurdu. Ateş sönüp gitti. Gölgeler kayboldu. Onlar yine de çalmayı bırakmadılar. Derken önce biri, sonra diğeri çalgılarına sesleriyle cücelerin kadim yuvalarının derin mekanlarında işitilen tok sesleriyle eşlik etmeye başladılar. Aşağıdaki dizeler şarkılarının bir kısmını andırır. Şayet müzik olmadan şarkılarına benzemesi mümkünse. Soğuk dumanlı dağların ardındaki ırak diyarlara, derin zindanlarla kadim mağaralara, yola düşmeli günü ağarmadan varmak için oralara, efsunlu soluk altını aramak uğruna. Eskinin cücelerinin kudretli büyüleri, çekiçler inerken çınlayan çanlar örneği, derin mekanlarda uyuyan karanlık şeylerin arasında, bozkırların altındaki ıssız salonlarda, kadim kral ile elf lordunun hesabına hazineler dolusu altını orada, nakşedip işlediler ve hapsettiler nuru, kılıcın kapsasını donatan kıymetli taşlara. Çiçek çiçek yıldızları takıp gümüş gerdanlıklara, astılar ejderin harını taçlara, ördüler telkariye şavkını, ayın ve güneşin. Soğuk dumanlı dağların ardındaki ırak diyarlara, derin zindanlarla kadim mağaralara, yola düşmeli gün ağarmadan varmak için oralara, hafızalardan silinmiş altınımıza sahip çıkmak uğruna. Orada kendilerine kadehler ile altından harplar işlediler, hiçbir insanın ayak basmadığı o yerde. Uzun zaman yaşadılar, nice şarkı söyleyerek, gitmeden ne insanlar ne elflerin kulağına. Çamlar yücelerde kükredi, yeller gecede uğuldadı, kıpkızıl ateşin alazları yayıldı ve tutuşan ağaçlar meşaleler misali aydınlattı ortalığı. Çanlar çalıyordu vadide, insanlar başlarını göğe kaldırdı soğuk yüzlerle. Ejderhanın gazabı yangından da yaman, yerle bir etti kuleleriyle narin evlerini. Ayın altında dumanları tüterken dağın, cüceler işitti ayak seslerini kıyametin. Salonlarından kaçıp ölümlerine koştular. Düştüler ayaklarının altına ayın altında. Yavuz sisli dağların ardındaki ırak diyarlara, derin zindanlarla kadim mağaralara, yola düşmeli gün ağarmadan varmak için oralara, harplarımızla altınımızı ondan geri almaya. Onlar şarkılarını söylerken, hobbit yüreğinde ellerle ve zekayla yapılan güzel şeylere duyulan aşkı, İçinde dolaşan büyü yüzünden haşin ve kıskanç olan bu aşkı cücelerin yüreklerinde yatan arzuyu hissetti. Derken içinde tukça bir şey uyandı ve gidip ulu dağları görmek, çam ağaçlarıyla çavlanların sesini duymak, mağaralarda keşfe çıkmak ve baston yerine kılıç taşımak istedi. Pencereden dışarı baktı. Ağaçların ardındaki karanlık gökyüzünde yıldızlar parlıyordu. Nehirin ardındaki ağaçlıktan aniden bir alev yükseldi. Muhtemelen biri bir odun ateşi yakmaktaydı. Ve Bilbo yağmacı ejderhaların sessiz sakin tepesine yerleştiğini ve onu yakıp kavurduklarını düşündü. Ürperdi ve bir anda yeniden o bildik tepe altında çıkın çıkmazında oturan Bay Baggins oluverdi. Titreyerek ayağa kalktı. Niyetinin yarısı lambayı getirmek, yarıdan fazlası da lambayı getirir gibi yapıp kilerdeki bira fıçılarının ardına saklanmak, bütün cüceler gidene kadar da oradan çıkmamaktı. Aniden müziğin ve şarkı söyleyen seslerin durduğunu ve hepsinin ona karanlıkta parlayan gözlerle bakmakta olduklarını fark etti. ''Nereye gidiyorsun?'' dedi Thorin. Hobbit'in niyetinin iki yarısını da tahmin ettiğini belli eden bir ses tonuyla. ''Biraz ışığa ne dersiniz?'' dedi Bilbo özür dilercesine. ''Biz karanlıktan hoşlanırız.'' dedi cücelerin hepsi. ''Karanlık işlere karanlık gerekir. Şafağa daha uzun saatler var.'' Bilbo ''Elbette'' deyip aceleyle yerine oturdu. Tabureyi tutturamadığından maşayla küreyi çatırtıyla devirerek şömine paravanasına oturdu. ''Şşşt!'' dedi Gandalf. ''Bırakın da Thorin konuşsun.'' Thorin konuşmaya işte böyle başladı. ''Gandalf, cüceler ve Bay Baggins. Burada dostumuz ve suç ortağımız olan fevkalade seçkin ve gözü pek Hobbit'in evinde toplanmış bulunmaktayız. Ayak parmaklarındaki tüyler hiç dökülmeye, şarabıyla birasına sitayişler ola. Nefes almak ve Hobbit'in nazik bir söz söylemesini beklemek için durdu ama gözü pek en kötüsü de suç ortağı olarak anılmaktan dolayı şaşkınlıktan sesi kısıldığı için ağzını oynatarak itiraz etmeye çalışan zavallı Bay Baggins'in kendisine yöneltilen bu iltifatları anlayacak hali yoktu. Bunun üzerine Thorin sözlerine devam etti. Planlarımızı, yöntemlerimizi, araçlarımızı, politikamızı ve tertiplerimizi tartışmak üzere buluştuk. Çok yakında, gün doğmadan uzun yolculuğumuza bazılarımızın, belki de hiçbirimizin, dostumuz ve danışmanımız dahi büyücü Gandalf hariç, asla dönemeyebileceği bir yolculuğa çıkacağız. Bu önemli bir andır. Ereğimizin hepimizce bilindiğini farz ediyorum. Saygıdeğer Bay Baggins, ve belki genç cücelerden bir ikisi için, örneğin Fili ve Kili'nin isimlerini anmamın yanlış olmayacağı kanısındayım, hali hazırdaki durumun esasını kısaca açıklamak gerekebilir. Thorin'in tarzı buydu. O önemli bir cüceydi. İzin verirse muhtemelen nefesi tükenene kadar aynı şekilde bulunan herkes tarafından bilinmeyen hiçbir şey söylemeden devam ederdi. Ama sözü kabaca kesildi. Zavallı Bilbo'nun artık dayanacak hali kalmamıştı. Asla geri dönmeyebilir ifadesi üzerine içinde bir çığlığın büyümeye başladığını hissetmiş ve çığlık çok geçmeden tünelden çıkan lokomotifin düdüğü misali patlayarak dışarı çıkmıştı. Bütün cüceler masayı devirerek ayağa fırladılar. Gandalf büyülü asasının ucunda mavi bir ışık yaktı ve ışığın havai fişekleri andıran şavkında zavallı küçük hobbitin şöminenin önündeki halının üzerine diz çökmüş eriyen bir jöle gibi sarsılmakta olduğunu görüldü. Derken yüzüstü yere kapaklandı ve habire ''Yıldırım çarptı, yıldırım çarptı'' diye haykırmaya başladı. Uzun sürede ağzından başka bir şey alamadılar. Onlar da Bilbo'yu alıp oturma odasının divanına yatırdıktan ve yanı başına içecek bir şey bıraktıktan sonra karanlık işlerinin başına döndüler. ''Ufaklık pek telaşlı'' dedi Gandalf tekrar oturduklarında. ''Acayip nöbetlere kapılır ama onun kadar iyisi azdır.'' Başı sıkışmış bir ejderha kadar vahşidir. Daha önce başı sıkışmış bir ejderha gördüyseniz herhangi bir hobbit söz konusu olduğunu sizce işe yarar mı? Gandalf için bu hobbitin haşinliğinden bahsetmek kolay ama heyecanlandığında atacağı bunun gibi tek bir çığlık ejderhayı ve cümle hısmını uyandırmaya ve topumuzu birden öldürtmeye yeter. Kulağıma heyecandan çok korku gibi geldi. Aslında bakılırsa kapıdaki işaret olmasa yanlış eve geldiğimizden emin olacaktım. Paspasın üstünde sallanan, oflayıp puflayan küçük adamı gördüğümde şüphelenmiştim zaten. Hırsızdan çok bakkala benziyor. Bunun üzerine Bay Baggins kapı kolunu çevirip içeri girdi. Hamurundaki tuk tarafı galebe çalmıştı. Aniden birilerine haşin olduğunu düşündürmek için yataktan ve kahvaltıdan mahrum kalmayı göze alacağını düşündü. Paspasın üzerinde sallanan, oflayıp puflayan küçük adam lafı ise onu neredeyse haşin bir hale sokmuştu. Baggins sonraları pek çok kez şimdi yapacağı şeyden kısmen pişmanlık duyacak ve kendi kendine ''Bilbo, yaptığın ahmaklıktı, bir çuval inciri berbat ettin.'' diyecekti. ''Affedersiniz.'' dedi. ''Sözlerinize kulak misafiri oldum. Neden bahsettiğinizi veya hırsız derken ne demek istediğinizi anlıyorum desem yalan olur. Ama galiba benim işe yaramaz biri olduğumu düşündüğünüze inanmaktan yanılmıyorum. Bu Bilbo'nun vakarını takınmak dediği şeydi. Size göstereceğim ne kapımda herhangi bir işaret, daha bir hafta önce boyandı, ne de yanlış eve gelmiş olduğunuzdan şüphem var. Kapı eşiğinde tuhaf çehrelerinizi gördüğümde şüphelenmiştim zaten. Ama doğru eve gelmişsiniz farz edin. Bana ne yapılmasını istediğinizi söyleyin, ben de yapmaya çalışayım. Buradan doğunun doğusuna kadar yürümem ve son çöldeki yabani kurt solucanlarla savaşmam gerekse bile. Ben boğa kükreten Tuk diye bir büyük büyük büyük büyük amcam vardı ve evet evet ama o uzun zaman önceydi dedi Gloin. Ben senden bahsediyordum ve seni temin ederim bu kapıda bir işaret var. Meslekte hep kullanılan ya da bir zamanlar kullanılan işaret. Genellikle hırsız iyi bir iş, bolca heyecan ve makul ödül arıyor diye okunur. İstersen hırsız yerine uzman hazine avcısı diyebilirsin. Bazıları öyle der. Bizim için fark etmez. Gandalf bize bu civarda acilen iş arayan bu türden biri olduğunu ve bu çarşamba çay saatinde bir toplantı ayarladığını söyledi. Elbette bir işaret var dedi Gandalf. Onu oraya bizzat ben koydum. Bunun için çok iyi gerekçelerim vardı. Benden seferinize katılacak 14. kişiyi bulmamı istediniz. Ben de Bay Baggins'i seçtim. Biriniz bana yanlış adamın veya yanlış evi seçtiğimi söyleyecek olursa 13 kişide kalıp istediğiniz kadar talihsizliğe uğrayabilir veya kömür eşelemeye dönebilirsiniz. Gloin'e öyle sertçe baktı ki cüce iskemlesine sindi. Bilbo soru sormak için ağzını açmaya kalktığında da ona dönüp çalıyı andıran kaşlarını öyle bir çattı ki Hobbit ağzını çat diye kapadı. İşte böyle dedi Gandalf. Artık tartışma olmasın. Ben Bay Baggins'i seçtim. Bunun hepinize yetmesi gerekir. Ben o bir hırsız diyorsam o hırsızdır. Veya zamanı geldiğinde öyle olacaktır. Onda sizin tahmin ettiğinizden ve kendisinin herhangi bir fikir sahibi olduğundan çok daha fazlası var. Ölmez de sağ kalırsanız belki bir gün hepiniz bana teşekkür edersiniz. Şimdi evladım Bilbo, lambayı getir de şu meseleyi biraz aydınlatalım. Masanın üzerine kırmızı gölgelikli büyük bir lambanın ışığına haritayı andıran bir parça parşömen serdi. Bu büyük baban Thor tarafından yapılmıştı. Thorin, dedi cücelerin heyecan dolu sorularına cevaben. Dağın krokisi. Bunun bize fazla yardımı olacağını sanmam, dedi Thorin. Parşömeni bir bakış attıktan sonra hayal kırıklığıyla. Dağı ve çevresindeki araziyi yeterince hatırlıyorum. Kuyut ormanın ve büyük ejderhaların çiftleştiği Kavruk Çalılığın yerini de biliyorum. Dağda kırmızı bir ejderha işareti var, dedi Balin. Ama oraya kadar gidebilirsek onu bulmak zaten yeterince kolay olur. Fark etmediğiniz bir nokta var, dedi büyücü. O da gizli giriş kapısı. Batı cephesinde şu rünü ve diğer rünlerden ona işaret eden eli görüyor musunuz? Bu alt salonlara giden gizli bir girişi gösteriyor. Kitabın başındaki haritaya bakarsanız orada kırmızı renkteki rünleri göreceksiniz. Belki bir zamanlar gizliydi, dedi Thorin. Ama hala gizli olduğunu nereden bileceğiz? Yaşlı Smaug orada o kadar uzun zamandır yaşıyor ki o mağaralar hakkında bilinecek her şeyi öğrenmiştir. Öğrenmiş olabilir ama uzun yıllardır kullanılmış olamaz. Neden? Çok küçük de ondan. Rünlerde kapı 1,5 metre yüksekliğinde ve 3 kişinin yan yana geçebileceği genişlikte diyor. Ama Smaug o boyda bir deliğe sığamazdı. Genç bir ejderha olduğu zamanlarda değil, hele onca cüceyi ve onca insanını yuttuktan sonra hiç değil. Bana çok büyük bir delik gibi göründü, diye ciyakladı. Ejderha delikleri hakkında hiçbir bilgisi olmayan, sadece hobbit kovuklarını bilen Bilbo. Tekrar heyecanlanmış ve meraklanmış, bu yüzden de çenesini kapalı tutmayı unutmuştu. Haritalara bayılırdı ve salonunda üzerinde sevdiği yürüyüş parkurlarının hepsini kırmızı mürekkeple işaretlediği büyük bir kır turu haritası asılıydı. Bu kadar büyük bir kapı, ejderha hariç dışarıdaki herkesten nasıl gizli tutulabilir ki diye sordu. Onun sadece ufak bir hobbit olduğunu unutmayın. Pek çok şekilde, dedi Gandalf. Ama bu kapının hangi şekilde gizlenmiş olduğunu gidip görmeden bilemeyiz. haritada yazanlara bakarak dağın yamacından ayırt edilemeyecek şekilde inşa edilmiş kapalı bir kapı olduğunu tahmin ediyorum. Bu cücelerin geleneksel yöntemidir. Bu doğru değil mi? Öyle dedi Thorin. Aynı zamanda diye devam etti Gandalf. Haritaya bir anahtarın, ufak ve ilginç bir anahtarın eşlik ettiğini söylemeyi unuttum. İşte burada, dedi. Ve Thorin'e uzun bir sapı ve gümüşten yapılma girift kilit dilleri olan bir anahtar uzattı. Onu iyi sakla. Thorin, saklayacağım, dedi. Ve anahtarı boynunda, ceketinin altında asılı duran ince bir zincire geçirdi. Şimdi biraz daha ümitlendim. Bu haber çok iyi oldu. Şimdiye kadar ne yapacağımıza dair açık bir fikrimiz yoktu. Elimizden geldiği kadar sessiz ve dikkatli bir şekilde doğuya, uzun göle kadar gitmeyi düşünüyorduk. Ondan sonra sıkıntılar başlardı. Doğuya giden yollar hakkında herhangi bir şey biliyorsam ondan çok daha önce başlardı diye araya girdi Gandalf. Oradan akan nehirin kaynağına doğru, oradan da dağın gölgesi altında bulunan eski kasabaya gidebilirdik diye devam etti Thorin. Ona kulak asmadan. Ama hiçbirimiz ön kapıdan girme düşüncesinden hoşlanmıyordu. Nehir kapının tam içinden çıkıp dağın güneyindeki büyük uçurumdan geçiyor, ejderha da oradan çıkıyor. Üstelik alışkanlıklarını değiştirmediyse fazlasıyla sık. Bu işe yaramaz dedi büyücü. Yanınızda kudretli bir savaşçı, hatta kahraman olmadığı sürece. Böyle birini bulmaya çalıştım ama savaşçılar ücra diyarlarda cenk etmekle meşgul. Kahramanlar da bu bölgede ya çok nadir ya da hiç yok. Bu yöredeki kılıçların çoğu kör, baltalar ağaç kesmekte. Kalkanlar beşik ya da tencere kapağı olarak kullanılıyor. Ejderhalar ise rahatlarına dokunmayacak kadar uzak ve dolayısıyla birer efsaneden ibaret. İşte bu yüzden hırsızlıkta karar kıldım. Özellikle de bir yan kapının varlığını hatırladığımda. Ve işte küçük Bilbo Baggins'imiz, hırsız, seçilmiş ve tenzih edilmiş hırsızımız karşımızda duruyor. Haydi şimdi biraz plan yapalım. Pekala dedi Thorin. Uzman hırsızın bize verecek fikir veya önerileri olsa gerek. Yalandan kibarlıkla Bilbo'ya döndü. Önce bu işler hakkında biraz daha bilgi sahibi olmak isterim dedi. Kafası karışmış ve ürkek bir durumda olmasına rağmen hala tuklara özgü bir azimle vazgeçmemeye kararlı olan Bilbo. Altın ejderha ve diğer şeyler oraya nasıl vardıkları, kime ait oldukları vesaire hakkında. Üzerime afiyet dedi Thorin. Elinde harita yok mu? Şarkımızı duymadın mı? Saatlerdir bundan bahsetmiyor muyuz? Yine de her şeyin açık seçik ortaya konulmasını tercih ederim dedi Bilbo inatla. Genellikle kendisinden borç isteyen kimselere sakladığı işi bilir tavrını takınarak ve bilge, ileri görüşlü, profesyonel görünüp Gandalf'ın tavsiyesine layık olmak için elinden geleni yaparak. Riskleri, cepten çıkacak harcamaları, gereken süreyi ve mükafatı da öğrenmek istiyorum derken de bundan benim çıkarım ne olacak ve sağ salim geriye dönebilecek miyim demek istiyordu. Ah pekala dedi Thorin. Uzun zaman önce büyük babam Tror'un zamanında ailemiz uzak kuzey topraklarından sürüldü. Tüm servetleri ve aletleriyle birlikte haritadaki bu dağa geldiler. Uzak atam ihtiyar Trayn tarafından keşfedilmiş olan bu dağda madenler açıp tüneller kazdılar ve daha büyük salonlar ve daha geniş atölyeler inşa ettiler. Bunun yanında çok miktarda altın ve değerli taş bulduklarını da sanıyorum. Her halükarda son derece zengin ve ünlü oldular. Büyük babam tekrar dağ altının kralı oldu ve güneyde yaşayan akan nehirin kaynağına doğru dağın gölgesindeki vadiye kadar yayılmakta olan fani insanlardan büyük hürmet gördü. Kralları metal işçilerimizi çağırır ve becerisi en kıt olanlarımızı dahi büyük ödüllere boğardı. Babalar bize oğullarını çırak almamız için yalvarır ve bize iyi ücret öderlerdi. Özellikle de asla kendimiz için yetiştirmeye zahmet etmediğimiz yiyecek maddeleri cinsinden. Bunlar bizim için her bakımdan iyi günlerdi ve en fakirimizin bile harcayacak ve borç verecek parası ve sırf eğlence uğruna güzel şeyleri, hele günümüzün dünyasında eşi benzeri bulunmayan fevkalade ve büyülü oyuncakları yapmak için zamanı vardı. Böylece büyük babamın salonları, zırhlar, değerli taşlar, oymalar ve kadehlerle doldu. Oyuncak pazarı da kuzeyin mucizesi haline geldi. Ejderhayı getiren de şüphesiz bu oldu. Bilirsin, ejderhalar, insanlar, elfler ve cücelerden bulabildikleri her yerden altın ve değerli taşlar çalar ve yağmaladıkları hazinelerini ömürlerince korurlar. Öldürülmedikleri sürece de neredeyse sonsuza kadar yaşarlar. Üstelik tek bir bronz yüzüğün dahi keyfini sürmeden. Aslına bakılırsa iyi işlenmiş parçayı kötü işlenmiş olandan ayıramasalar da genellikle piyasadaki değeri hakkında iyi bir fikirleri vardır. Kendi başlarına hiçbir şey yapamaz, zırhlarının gevşeyen tek bir pulunu bile onaramazlar. O günlerde kuzeyde pek çok ejderha vardı. Bir sürü cüce güneye kaçmış ve öldürülmüşken altın bulmak muhtemelen güçleşiyor. Ejderhaların yol açtığı onca yıkımda işleri daha beter bir hale sokuyordu. Smaug adında özellikle aç gözlü, güçlü ve melun bir solucan vardı. Bir gün havalanıp güneye uçtu. İlk duyduğumuz kuzeyden gelen hortumu andıran bir gürültü ve rüzgardan gıcırdayan ve çatırdayan dağdaki çam ağaçlarıydı. Dışarıda olan bazı cüceler, şanslıymışım ki ben onlardan biriydim, o günlerde macera perest bir delikanlıydım, sürekli ortalarda dolanırdım ve o gün bu sayede hayatım kurtuldu. Çok uzaklardan bakarak ejderhanın alev püskürterek dağımıza yerleştiğini gördük. Ejderha sonra yamaçtan indi ve ağaçlığa ulaştığında her şey alevlere büründü. Bu esnada çanlar çalmaya başlamıştı ve savaşçılar silahlanmaktaydı. Cüceler büyük kapılarından dışarı koşturdu ama ejderha orada onları bekliyordu. O yönden hiç kimse kaçamadı. Nehir buhar olup yükseldi, üzerine bir pus çöktü ve ejderha sisin içinden gelip savaşçıların çoğunu katletti. O günlerde fazlasıyla yaygın olan her zamanki hazin hikaye. Ardından dönüp ön kapıdan içeri girdi ve tüm salonları, koridorları, tünelleri, sokakları, kilerleri, malikaneler ve geçitleri yağmaladı. Bundan sonra içeride canlı cüce kalmadı ve ejderha cücelerin tüm servetini ele geçirdi. Muhtemelen hepsini içerilerde koca bir yığın halinde toplamıştır ve üzerinde uyuyordur. Çünkü ejderhalar böyle yapar. Daha sonraları geceleri büyük kapıdan çıkar ve insanları, özellikle de genç kızları götürüp yerdi. Ta ki tüm halkı ölene veya oradan gidene kadar. Orada şimdilerde neler olup bittiğinden emin değilim ama kimsenin dağın uzun göl kıyısından daha yakınlarında yaşadığını sanmam. Dışarıda yeterli mesafede olanlarımız oturup saklanarak sessizce gözyaşı döktük ve Smaug'a lanetler okuduk. Orada babam ve büyük babam ucu yanmış sakallarıyla beklenmedik bir şekilde bize katıldılar. Pek abus bir halleri vardı ama fazla bir şey söylemediler. Onlara nasıl kaçtıklarını sorduğumda bana dilimi tutmamı ve bir gün zamanı geldiğinde öğreneceğimi söylediler. Bundan sonra oradan uzaklaştık ve hayatımızı farklı diyarlarda çoğu zaman demircilik hatta kömür madenciliğine tenezzül ederek kazandık. Ama çalınmış hazinemizi asla unutmadık. Şimdi bile hayli iyi bir birikim yaptığımızı ve halimiz vaktimizin yerinde olduğunu kabul etsem de Thorin burada boynundaki altın zinciri okşadı. Hala elimizden gelirse onu geri almaya ve Smaug'a ettiğimiz lanetleri gerçekleştirmeye niyetimiz var. Babamla büyük babamın kaçmayı nasıl başardıklarını pek çok kez merak etmişimdir. Şimdi anlıyorum ki başka kimsenin bilmediği bir yan kapı olmalıydı. Görünüşe bakılırsa bir harita çizmişler ve Gandalf'ın bu haritayı nasıl ele geçirdiğini ve haritanın hak sahibi varis olan zatıma nasıl geçmediğini bilmek istiyorum. Onu ele geçirmedim, harita bana verildi dedi büyücü. Hatırlarsın büyük baban Tror, Moria madenlerinde Goblin Azog tarafından öldürülmüştü. Adı batsın, evet dedi Thorin. Baban Thrain de geçen perşembeden tam 100 yıl önce Nisan'ın 21'inde yola çıkmış ve o zamandan beri senin tarafından görülmemişti. Doğru, doğru dedi Thorin. İşte baban bunu sana verilmek üzere bana teslim etti ve seni bulmakta ne kadar güçlük çektiğimi düşünürsen onu sana vermek için zamanımı ve yöntemimi kendi seçtiğim için beni suçlayamazsın. Baban bana kağıdı verdiğinde kendi ismini bile hatırlayamıyordu. Seninkini de bana hiç söylememişti. Dolayısıyla son tahlilde övgü ve teşekkürü hak ettiğimi düşünüyorum. Al işte, dedi haritayı Thorin'e uzatarak. Anlamıyorum, dedi Thorin. Bilbo da aynısını söylemek istedi. Açıklama hiçbir şeyi açıklamıyordu. Büyük baban, dedi büyücü, yavaşça ve ciddiyetle. Moria madenlerine gitmeden önce haritayı güvende olması için oğluna vermişti. Büyük baban öldükten sonra baban haritayla şansını denemeye gitti ve en nahoş türden bir sürü macera yaşamasına rağmen dağın yanına hiç yaklaşamadı. Oraya nasıl vardığını hiç bilmiyorum. Ama onu ölüm büyücüsünün zindanlarında buldum. Thorin ürpererek "Orada senin ne işin vardı?" diye sordu ve tüm cüceler titrediler. "Boş ver sen onu. Her zamanki gibi bir şeyler öğreniyordum. Bu son derece iğrenç ve tehlikeli bir işti. Ben bile Gandalf olmama rağmen zor kaçtım. Babanı da kurtarmaya çalıştım ama çok geçti. Aklını kaybetmişti. Hezeyan halindeydi. Harita ve anahtar dışındaki hemen hemen her şeyi unutmuştu. Uzun zaman önce Moria goblinlerine yaptıklarını ödettik," dedi Thorin. "Şimdi de aynısını ölüm büyücüsüne yapmayı düşünmeliyiz." "Saçmalama. O bir araya toplanmış tüm cücelerin dünyanın dört bir yanından bir kez daha toplanabilselerdi, gücünün toplamını bile çok aşan kudretli bir düşman. Babanın tek isteği oğlunun haritayı okuyup anahtarı kullanmasıydı. Ejderha ile dağ senin için yeterinden de büyük görevler." "Kulak ver, kulak ver," dedi Bilbo ve kaza eseri bunu yüksek sesle söyledi. "Neye?" dediler hepsi birden aniden ona dönerek ve Bilbo o kadar utandı ki "Söyleyeceklerime kulak verin," diye cevap verdi. "Nedir o?" dediler. "Eh, ben derim ki doğuya gidip etrafa bir bakınsanız iyi olur. Ne de olsa şu yan kapı meselesi var ve tahminimce ejderhaların da uyuduğu oluyordur. Kapının eşiğinde yeteri kadar beklerseniz illaki aklınıza bir şey gelir diye düşünüyorum. Hem anlarsınız ya, bu gecelik yeteri kadar konuştuk diyorum. Erken yatıp yola erken çıkmaya ne dersiniz? Gitmeden size iyi bir kahvaltı sofrası kurarım." "Gitmeden bize demek istediğini farz ediyorum," dedi Thorin. "Hırsız sen değil misin? Ve kapı eşiğinde oturmak, hatta kapıdan içeri girmek senin işin değil mi? Ama yatak ve kahvaltı konusunda seninle hemfikirim. Yolculuğa başlamadan önce jambonumun yanına 6 yumurta isterim. Haşlanmamış, kızarmış olacak. Kırmamaya da dikkat et." Diğerleri de kahvaltılarını lütfen bile demeden, bu Bilbo'nun canını pek sıkmıştı, sipariş ettikten sonra hepsi ayağa kalktılar. Hobbit hepsini yatırıp son derece yorgun ve hayli mutsuz bir şekilde küçük yatağının yolunu tutmadan önce hepsine yatacak yer bulmak, tüm konuk odalarını doldurmak ve koltuklarla kanepeleri yatak sermek zorunda kaldı. Bir konuda kararını vermişti. Çok erken kalkıp herkesin sefil kahvaltısını servis etmeye zahmet etmeyecekti. Tuk tarafı etkisini kaybetmeye başlamıştı ve sabah olunca herhangi bir yolculuğa çıkacağından artık pek emin değildi. Yatağında yatarken Thorin'in hala yandaki en iyi yatak odasından kendi kendine mırıldandığını duyabiliyordu. Soğuk dumanlı dağların ardındaki ırak diyarlara, derin zindanlarla kadim mağaralara, yola düşmeli gün ağarmadan varmak için oralara, efsunlu soluk altını aramak uğruna. Bilbo kulaklarında bu sesle uykuya daldı ve bu yüzden son derece huzursuz rüyalar gördü. Uyandığında gün çoktan doğmuştu.